Ayrım 16, sayfa 155. Rastlarsak düğüne çağırırız dedeciğim, dedi Lucy. Hem sorarız, Alparslan'la savaşırken ordunuzdaki Ermeniler Alparslan tarafına geçtiler mi sahiden diye. Bu sırada adanın kınalı tarafındaydılar. Çocuklar bırakın şamatayı, kimleri çağıracağınıza karar verdiniz mi? Biz de sabah bunu konuşuyorduk, sizin de davetleriniz olacaktır. Olmaz olur mu? En yakınlarımı çağıracağım yalnızca. Malum evde yapacağız bu işi, çok kalabalık olsa sığılmaz. Sanırım 30-40 kişiyi bulacak davetliler dedeciğim. Nikah şahitlerinin kim olacağı üzerinde konuşuyorlardı. Dede yalandan bir gücenme oyunuyla benim imzamı kimse gerekli görmüyor galiba. Siz bu nikaha biraz güç yaparsınız. Ben yazar oğlumun tanığıyım. Bunu başa yazın. Bu birlikteliğe en çok ben ön ayak olmadım mı? Kızımın mutluluğunu göreyim, güvende olduğunu bileyim yeterdi benim için. İşte o gün geldi. Kimse beni oğlumun tanıklığından ayıramaz. Bunlar bilinen şeyler. Yemeksiz nikah toplantısı olmaz. Onları da kararlaştırın. Uzattık. Hemen bana yemek konusunda görevlerimi bildirin. Törene 3 gün vardı. Tesisat işi tamamlandıktan sonra evi baştan aşağı temizlemişlerdi. Sabah bir Ermeni aşçı geldi İstanbul'dan. 3 gün onlarla kalacaktı. Hangi yemekleri, hangi mezeleri yapacağını anlattı. Gerekli malzemeleri dedeye daha önce bildirmiş. Dede de bir İstanbul'a gittiğinde almıştı hepsini. Bir gün sonra da Vakıflı'dan Avedis amca, karısı Sara teyze, bir de Lucy'nin oradayken edindiği arkadaşı Aşen gelmişlerdi. Büyük sürpriz olmuştu Lucy'ye. Dede önceden uçak biletlerini göndermiş meğer. Aşen ilk kez köyünden bu kadar uzaklaşmıştı. Hem İstanbul hem Kınalı kızı iyice şaşkına çevirmiş, ayaklarını yerden kesmişti. Her yeri göstermeden dünyada göndermem seni diyordu Lucy. Tören gününe kadar adayı gezmişler, aşçıya yardım etmişler, gece yarılarına kadar söyleşmişlerdi. Tarık'ın da kanı kaynamıştı Aşen'e. Lucy'nin en büyük korkusuydu törenin fırtınalı bir güne denk gelmesi. Vapur seferleri yapılamaz, kimse de gelemezdi adaya. Hava güzelliğiyle yalnız Lucy değil, tüm adaları, İstanbul'u mutlu etmişti. Çiçekli, dar, uzun bir beyaz elbise giymişti Lucy. Tarık da ceket giymemekle direnmiş olsa da gömleği, kumaş pantolonuyla ne kadar sıcak, yakışıklı bir genç olduğunu iyice kanıtlamıştı. Nikah saat 11'de olacaktı. Sabah vapuruna binmişti konuklar. Lucy'nin Mimarlar Birliği'nden arkadaşları, Doktor Zahar, Tarık'ın daha önce yine Zahar'ın yanında gördüğü Lucy'nin iki yakın kız arkadaşı, Şükrullah Bey ile Haydar, Bulgurlu'dan Raife Hanım ile torunu, dedenin Dersim'den, Fransa'dan dostları, adadan komşularla birlikte beklediklerinden kalabalık olmuşlardı. Dereboğazı'nın olduğu handan da gelenler vardı. En son balıkçı Ristake gelmişti, elinde 2 kova dolusu balıkla. Dede, Lucy, Tarık konuklar arasına dağılmış hoşbeş ediyorlardı. Tarık, Şükrullah halası ile eniştesini sordu. Davetiyeyi göndermişti ama hiç haber alamamıştı. Düğüne gelirler diye düşünüyordu. Şükrullah duymadın mı olanları diye kulağına eğildi Tarık'ın. Mülayim Alakan diye bir avukat vardı, sizin tarlalarla bahçelerle ilgili. Eniştenle bu avukat birbirlerine girmişler. Kendi alacağımı ne varmış, tapuda soruşturmuş etmiş, bir de ne çıksın, senin enişte Ermeni değil miymiş, dönme yani. Bunları söyledikten sonra kıs kıs gülmüştü. Fırsatı kaçırmamış avukat, hemen yerel gazeteye vermiş soy dökümü belgelerini. Orduda dedikodu almış yürümüş, Fethiye teyze bile gerçeği bu yolla öğrenmiş. Bunlar pılıyı pırtayı toplayıp İstanbul'a kaçmışlar. Neredeler, ne yapıyorlar bilmiyorum. Tarık ne şaşırmış ne de üzülmüştü. O da aynı alayla güldü. Haydar yakında askere gideceğinden bahsediyordu. Biter bitmez hana dönüp işine devam edecekmiş. Lucy ablasının ona yaptığı sarayı kimselere bırakmazmış. Şükrullah Bey tabii döneceksin, o kadar borcu kim ödeyecek demişti. Ne borcu diye sordu Tarık. Benim yerimi almadın mı Haydar'ı? Aylığı da artmış olmalı. Arttı artmasına da Haydar Bey tutturdu Lucy ablasına başlık parası verecekmiş senin yerine. Ne başlığı dedi Tarık Haydar'a dönüp. Haydar kıpkırmızı olmuştu. Abi dedi, hayatımda senden, Lucy ablamdan, ha bir de Şükrullah abimden gördüğüm iyiliği kimseden görmedim ben. Beşi bir yerde alamaz mıyım dedim Şükrullah abime, başta kızdı bana. Boyumdan büyük işlere kalkışıyorum diye ama sonra hadi git al, parasını ben vereceğim, her ay keserim aylığından dedi. Koştum aldım. Derken cebinden kutuyu çıkarmaya çalışıyordu. Al Tarık abi dedi, bu bizim başlık paramız olsun. Tarık almayacak gibiydi ya, Şükrullah bir göz işareti yaptı, üzme çocuğu gibisine. Sen takarsın bunu ablana dedi Tarık. Şükrullah Bey dere boyundan çuvallar dolusu yemiş getirmişti. Lucy'nin arkadaşları kendi havalarındaydılar. Nikah öncesi kanepelerle birlikte çeşitli meyve likörleri sunulmuştu konuklara. Raife Hanım Tarık'a sokuldu. Seni Hınzır demek bunun için taşındın adaya. Yere bakan yürek yakan, hangi ara ayarladın bu kızı?
Pek de güzelmiş, mutlu olursunuz inşallah.
Tarık Raife Hanım'ı davet etmek için aradığında anlatmak zorunda kalmıştı kısaca. Raife Hanım'ın kız kimlerden, ne zaman tanıştınız, annesi babası ne iş yapıyor soruları ardı ardına sıralanınca gidermişti epey kadının merakını. Şimdi gözüyle de gördü, kızı da beğendi. Zilan'ı sevgilim sanıyordu oysa. Olmaz mıydı? Başlarda etkilenmiyor muydun Zilan'dan? Ona karşı hislerinin ne olduğunu birbirinden ayırmak zordu. Uzun zaman sonra içini açabildiği, yakın bulduğu biri olmuştu Zilan. Keşke yanında olabilseydi şimdi, ne çok özlemişti. Doktorlarına davetiye göndermemişti. Askerlik raporunu alana kadar onlara hissettirmese iyi olurdu iyileştiğini. Zilan çok emindi iyileşeceğine. O da iyileşmiş miydi acaba? Güçlü kadındı o, senin gibi miydi? Lüse'nin yakın arkadaşı olan iki kız ile Ahşen servis yapıyor, Haydar da onlara yardım ediyor gibiyse de daha çok Ahşen'in peşindeydi. Görür görmez kıza mı vurulmuştu o da ne? Ahşen de ilgiden memnun görünüyordu. Nikah memuru gelince başladı 5 dakika sürecek nikah. Lüse'nin şahidi Ahşen, Tarık'ınki de dede olmuştu. Takılar takıldı, hediyeler verildi, kutlamalar yapıldı. Haydar beşi bir yerdeyi takarken bu da bizim başlık paramız. Haydar biriktirdiği paraların üzerine bir de borçlanıp sana almış bunu Lüseciğim demişti Tarık. Salondaki herkes bu hediyeden etkilenmişti. Lüse Haydar'ı sımsıkı kucaklarken gözlerinden yaşlar inmeye başlamıştı. Gördün mü? Aslan oğlum beni başlık parasız bırakmadı. Haydar utanmış kendini kurtarıp Ahşen'in yanına geçmişti bile. Ardından büyük sofraya oturdular. Tarık'ın da ilk kez tadacağı bilmediği yemeklerle doluydu sofra. Ana yemek herissaydı. Görüntüsü de tadı da Karadeniz'in düğün yemeği olan keşkeğin aynısıydı. Belki Ermenice adı böyleydi. Topik yapımına günler öncesinden başlamışlardı. Dede normalde de dolaptan topiği eksik etmiyordu. Başlarda Tarık tadını yadırgamıştı ama zamanla bağımlısı olmuştu. Midyenin dolması, pilakesi, tavası, lakarda, fasulye pilakesi, ezme salata, fava, peynir, turşu çeşitleri sofradaydı. Kırmızı şarabın mezeleri ayrı, beyazınkiler ayrıydı. Tarık bu evde şaraptan başka içki içildiğini görmemişti. Bugün rakı içecekti ama. En güzel şaraba bile değişmezdi rakıyı. Her iki şarap çeşidinin mezesi de rakıyla iyi gidiyordu. Tahin ile tarçın Ermeni yemeklerinde çok kullanılıyordu. Tahini pekmezle karıştırmak da belki onların icadıydı. Çok lezzetli bir tatlı yapmıştı aşçı. Adı cizlemeydi. Hiçbir yerde satılmazmış. Evlerde yapılırmış. Bahçede mangalda pişirmişlerdi hamurunu. Soğuyunca tahinli şerbet dökmüşlerdi her katın arasına. Bu katlar bayağı yükselince 8'e bölüp üçgen dilimler halinde bir tatlı tabağına dizmişlerdi. Başka tatlılar, börekler de vardı. Dede çok mutluydu halinden. Çağırdıkları müzik topluluğu da gelmiş, keyiflenmişlerdi iyice. Ermenice Türkçe şarkılar, türküler çalınıyor, söyleniyordu. Ermenice sözlü halk müziklerinin ezgileri tanıdıktı herkese. Dede tamburunu istedi Lüse'den. Uzun yıllardır eline almamıştı. Serkis Efendi'nin bestelediği, sözlerini İhsan Raif Hanım'ın yazdığı, ''Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime, perdeyi zulmet çekilmiş korkarım ikbalime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime'' şarkısından sonra Afet Mısırlıyan'a ait başka bir nihavend şarkıya geçmişti. Ut çalmadaki coşkunluk veren mızrap tekniğinden Afet lakabını aldığını, asıl adının Hapet olduğunu da söyledikten sonra, ''Bir aşkı dil hastayı dilşad edecek yok'' şarkısıyla devam etti. Ortamın havasının ağırlaştığını fark edince, Ermenice, Kürtçe dillerinde söyleyen Aram Tigran'dan bahsetti konuklara. Halklar arasında nasıl bir köprü kurduğunu anlatıp, onun Ermenice seslendirdiği Şevçu'yu çalıp söyledi. Birden hava değişmişti. Tarık şarkıyı hatırlıyordu. Diyarbakır cezaevinde duymuştu. Sözlerini bilmediğinden ezgisi kalmıştı aklında. Bir gün şarkıyı Zilan'a mırıldanınca bu şarkının Şevçe olduğunu ondan öğrenmişti. Şimdi ise nerelere götürmüştü şarkı onu ama asıl o işkencehanenin bu güzel şarkıyla aklına düşmesi şaşırtmıştı onu. Tüm konuklar hayran kalmıştı dedeye, hele Tarık neredeyse Lüsi kadar seviyordu dedesini. Akşama kadar sevgi, dostluk içinde sürdü sohbetler, eğlenceler. Hava dönmüş, kapanmıştı. Konuklar gitme hazırlığındaydı. Şükrullah Bey son vapura yetişmek için Haydar'ı arıyordu her yerde. Ev halkı da katıldı, Haydar diye sesleniyorlardı.
Ahşen ile Haydar bahçenin kuytuluk bir yerinden çıktılar. O kadar kişiyi köşkün merdivenlerinde görünce şaşırmış utanmışlardı. ''Hadi bakalım Haydar Bey, gidiyoruz.'' dedi Şükrullah. Önüne kattığı Haydar'a eğilip, ''Bir beşi bir yerde daha alamayız, ona göre.'' demişti. Konuklar akşam vapuru ile ayrıldı adadan. Lüse ile Tarık odalarına çıktıklarında, içkinin esrikliğiyle uzun sürecek tutkulu bir sevişmeye bıraktılar kendilerini, çakan şimşeklerin aydınlattığı odalarında. Evliliklerinin üzerinden daha 2 ay geçmeden gebe olduğunu öğrendiler Lüse'nin. Test yaptırmak için Zeynep Kamil'e gittiklerinde, dedeye başka bir işleri olduğunu söylemişlerdi İstanbul'da. O gece Kumkapı'daki evde kalacaklar, dede de ertesi sabah gelecekti yanlarına. Birlikte Selimiye Camii'sini gezmeye gideceklerdi. Zeynep Kamil'de test sonucu çıkınca bir de ultrasonla bakalım demişti doktor Zaharya'nın tanışı olan kadın doğum doktoru. İkizmiş bebekleri, daha gebeliği öğrenmenin şaşkınlığını atamamışken ikiz bebeklere gebelik iyice dağıtmıştı Tarık ile Lüse'yi. Lüse'nin aylık kanaması gecikince gebelik olasılığını konuşmuş, varsa öyle bir şey aldırırız demişlerdi. Çok erkendi çocuk sahibi olmak için. Bebeklerin ikiz olduğunu öğrenir öğrenmez aldırma düşüncesi ikisinden de aniden uzaklaşmış, yerini büyük bir mutluluğa bırakmıştı. Yeni durumu hemen benimsediler. Kumkapı'da önce bir balıkçıda karınlarını doyurdular, sonra eve geçtiler. Ne başka bir şey konuşabiliyor ne de düşünebiliyorlardı. Dedeye nasıl söyleyeceklerdi, bir sürü gezi planı yapmıştı dede onlarla. Bu durum her şeye engeldi. Sabah ilk ada vapuru ile gelen dedeyi iskelede karşıladılar. Genişçe bir araba tutmuşlardı. Dede ile Tarık Selimiye'yi ilk kez göreceklerdi. Edirne'ye girerlerken bütün heybetiyle karşılarındaydı bu devasa yapı. ''Hey gidi Sinan'' dedi dede. Şehzade Camii çıraklık, Süleymaniye kalfalık, Selimiye ise ustalık eseriymiş. Lüse caminin teknik özellikleriyle ilgili birçok bilgi verdikten sonra ilgilerini kubbe, minare, süslemelere çekiyor, benzersiz yanlarını anlatıyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu II. Selim'in yani Sarı Selim, yapımını istediği ancak bitişini göremediği bu cami için efsaneler de dolanıyordu yüzyıllardır halkın dilinde. Camiyi gezdikten sonra avluda söylediler dedeye torunları olacağını. Hınzırlar dedi, benim bütün planlarımı bozdunuz, ben sizi Avrupa'ya gönderecektim, dil öğrenecektin Tarık. Bu kadın hocan senin, beraber yapacaktınız bunu. Şansınızı kaybettiniz. Hele ikiz olduklarını öğrenince sevinçten Selimiye'yi falan unutmuştu dedi. Kutlama yapalım bu akşam dedi. Mimar Sinan yapımı sonradan otele çevrilmiş Rüstem Paşa kervansarayına yerleştiler. Ne güzel bir yapıydı böyle, hem Selimiye'ye de çok yakındı. Akşam yemeği için gittikleri lokantada keman, klarnet, darbuka, kanunla bir meyhane havaları çalınıyordu ki, dede tutamayıp kendini bir duble rakı söyledi. Tarık ile karşılıklı içerlerken iyice keyiflenmişlerdi. Lüse meyve suyu ile eşlik etti onlara. 9 ay boyunca şarap içemeyeceğinin yeni ayırdına varmıştı. Üzüntüsünü paylaşınca dededen de azarı işitmişti. Sabah daha çok gezecekleri yer vardı ama dede dönelim diye tutturdu. Hava soğuktu, kızdı. Bile bile bu halde gezmeye mi çıkılır diye onlara. O günden sonra dede de Tarık da üstüne titremeye başlamışlardı Lüse'nin. Yeni yıla tazelenmiş girdiler. Yazın en sıcak günleriydi. Doğuma 1 ay kala Kumkapı'daki eve gönderdi dede Tarık'la Lüse'yi. Adada da doktor ebe vardı ama ya bir terslik olursa tam donanımlı bir hastanede yapmalıydı Lüse doğumu. Lüse ile Tarık doğumu beklerken dede de bahçede bir oyun alanı yaptırmaya başladı torunlarına. Zemine kum döşetip oyun parkında olabilecek salıncak, kaydırak, tahterevalli getirtti. Yürümeye başlayacakları zaman tutunurlar diye düşünmüş, fileyle çevirmişti alanı. Bir de sürprizi vardı Lüse'ye. Bebeklerin bakımı için Ahşen'i çağırmıştı. Ahşenlerin ekonomik durumlarının iyi olmadığını biliyordu dede. Bir bahçeleri vardı Vakıflı'da, birkaç da hayvanları, ancak karınlarını doyurabiliyorlardı. Ortaokuldan sonra okutamamışlardı kızı. Ahşen çağrıyı alınca havalara uçmuştu. Hem onları çok seviyordu hem de Haydar vardı İstanbul'da. 2 aylık verecekti dede. Ailesi de sevinçle karşıladı. Doğum beklenen haftada oldu. Birbirinin aynısı 2 kız bebek. Dede Zeynep Kamil'de torunlarını görür görmez birine karısının diğerine kızının adını verdi. Bebeklerin 40'ı çıkana kadar Kumkapı'da kaldılar hep birlikte. Lüse Ahşen'in kendisine yardım edecek olmasına çok sevinmişti. Sürekli mektuplaşmalarından Haydar'a aşkını da biliyordu Lüse. Rahat rahat görüşürlerdi artık. O yaz kocaman bir aile oluverdiler. Dede, Lucy gebeyken Fransa'ya gidip gelmiş, oradaki iş bağlantılarını sonlandırmıştı. Bundan sonra tek uğraşı torunları oldu. Bebeklerin bir an yanından ayrılmıyor, onlarla gücü yettiğince oyunlar oynuyordu. Tarık için yılın bir diğer önemli olayı, solcuların tekrar toparlanıp bunca yıl sonra 1 Mayıs kutlamaya kalkışması olmuştu. İzin verilmemişti ama önemli olan ateşin sönmemiş olmasıydı. Dededen öğrendiği her şeyi ama her şeyi yazmayı bu ülkeye borcu biliyordu. Hanlar ile ilgili başladığı yazısını Ermeni mimarlara getirmiş, oradan da 1915 soykırımını yazmaya geçmişti. Dede de Lucy de soykırım demiyorlardı ama bu Tarık için düpedüz soykırımdı. Öğrendiği her şeyi yazacağına ant içmişti. Yine cezaevine konulabilirdi, çocukları vardı, olsundu, umrunda değildi. Tek babasız çocuklar onlar olmayacaktı ya. Bulgaristan'dan akın akın zorunlu göç başlamıştı. PKK ile askerlerin savaşı sürüyordu. Altın Portakal'da Uçurtmayı Vurmasınlar en iyi film seçilmişti. Turgut Özal Cumhurbaşkanı olmuştu. Evren Paşa Marmaris'e taşınmış, bir zamanlar gördüğü Picasso tablosuna "Bu da resim mi, ben de yaparım" sözünün arkasında durarak kendini sanatın bu dalına vermişti. Lucy ile Tarık bebekleriyle evcilik oynar gibiydiler. Dede bir gün bahçeden sevinçle içeri girmişti. "Bana dede dediler." Önce Maral, ardından Arpenik "dede dede" demeye başladı. Gülmüştü Lucy ile Tarık. "Başka ne diyecekler dedeciğim?" demişlerdi. Tarık durmadan okuyor, yavaş yavaş yazıyordu. Eski yoldaşlarından bir iki tanesini bulmuş, sık sık onlarla buluşuyordu İstanbul'da. Dil öğrenmeye Avrupa'ya gidememiş olsa da kendi kendine çalışıp ilerletmiş, kitap çevirileri bile yapmaya başlamıştı. Özel ekonomisi birçok yerde işçileri ayağa kaldırmıştı. Eylemler, grevler oluyordu. Güçlü kalkışmalar da değildi şimdilik ama 12 Eylül'ün tozu kalkıyordu. Yeni oluşumlar, partiler kuruluyordu solda. Cezaevlerinden siyasiler firar etmeye çalışıyor, birkaç kişi başarıyordu. Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu suikastlar sonucu öldürülmüştü. Doğudan sürekli çatışma, ölüm haberleri geliyordu. Diyarbakır, HEP, İl Başkanı Vedat Aydın'ın işkenceden sonra öldürülmesi faili meçhulleri başlatmıştı. İkinci Boğaz Köprüsü açılmış, askerlikten çürük raporunu da almıştı Tarık. Savaş durumu dışında askerlik yapmayacaktı. Savaş da ne uzak ihtimaldi ya bu ülkede, dünyada. Hiç dünya olaysız olur mu? Berlin duvarı kaldırılmış, iki Berlin birleşmişti. Irak, Kuveyt'i işgal etmiş, Amerika müdahale etmiş, Körfez Savaşı başlamıştı. Sovyetler Birliği çöküşe giderken birçok halk bağımsızlığını ilan etmişti. Bunlardan biri de Ermenistan olmuştu. Yugoslavya'da tüm Avrupa'nın gözü önünde büyük bir iç savaş başlamıştı. Sovyetler Birliği'nin resmen dağılmasıyla dünyada bir devir şimdilik kapanıyordu. Umut filminin üstündeki yasak kalkınca izlemişlerdi Lucy ile. Devinip duruyordu dünya. Kızlar 4 yaşına yaklaştıklarında dedenin yıllardır planladığı büyük gezilerine hazırlanıyorlardı. İlk bahardı. Dede içinde her türlü sağlık müdahalesi için gerekli araçlarla donatılmış lüks bir minibüs getirtmişti Fransa'dan. Birkaç aydır da çocukların yatabileceği, oynayabileceği yerler yaptırmıştı içine. Aracın Ermeni bir şoförü vardı. Gezilerini Ermenistan'da bitirecek, bu aracı da onlara hediye bırakacaklardı. 88 depremi neleri var neleri yoksa yıkmış, felakete sürüklemişti Ermenistan'ı. Ayrım sonu, sayfa 166.